Toprağın Sesi.
Efendim merhabalar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda benim de çok değerli bir dostum, gazeteci, yazar Neşat Gündoğdu'yu ağırlıyoruz. Hoş geldin değerli kardeşim, nasılsın?
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi özellikle bugün biraz küresel ekonomi konuşacağız. Çünkü senin uzmanlık alanın o. Tabii ki Toprağın Sesi programında özellikle küresel ekonominin tarım sektörüne etkilerini, finansal piyasalara biraz etkilerini konuşacağız. Bir de çok yeni bir kavram var. Aslında tabii belki sizler için yeni değil ama konuyla ilgisi kısıtlı olan çok fazla sayıda ben dinleyicimiz olduğuna eminim. Dijital para. Dijital para özellikle yeni ödeme araçları, gıda fiyatları üzerine nasıl bir etki yapacak? Biraz bunları konuşacağız. Hepimiz çok uzun yıllardan beri bir tarımsal üretim planlaması konuşuyoruz. Bu planlamanın küresel gıda fiyatlarına etkisi konusunda ben şimdiye kadar hiç program yapmamıştım, açık söyleyeyim. Büyük bir keyifle, zevkle seni dinleyeceğiz o konuda. Ve tabii herkes özellikle küresel çapta olumsuz senaryolar yazıyor. Bunların da tarım ve gıda piyasaları üzerine etkilerini konuşacağız. Değerli dinleyenler, konu başlıkları benim çok ilgimi çekti ve bu başlıkların oluşturulmasında da çok değerli Neşat Gündoğdu'nun da sağ olsun çok büyük bir katkısı var. Eğer sizin de ilginizi çektiyse süratle başlıyoruz. Tarıma geçeceğiz ama ilk önce 2024'te küresel ekonominin seyri ne olacak? Hangi sektörlerin diğer sektörlerden daha fazla öne çıkmasını bekliyoruz?
Tabii şimdi 2024, 2020'lerin başından bu yana pandemiyle gelen o yükü de sırtında taşıyor. Çünkü dünya bir parasal genişlemeyle sektörlerin, piyasaların daralmasını önleme stratejisini ön plana çıkarttı ve bu bugün tüm dünyanın yaşadığı enflasyon sorununu tetikledi. Bununla mücadele etmek için son bir senedir Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın başını çektiği para politikalarıyla, faiz politikalarıyla piyasadan para çekilmeye çalışılıyor ve bu da birçok gelişmiş ekonominin durağanlaşmasına neden oldu. Ve gelişmekte olan ekonomilerde, Türkiye gibi ekonomilerde bundan olumsuz etkilendi. Zira Türkiye gibi ekonomiler bu ekonomileri, bu ülkelere ciddi anlamda ihracat yapıyorlar. İhracat sayılarında, miktarlarında, kilo bazı dolar karşılıklarında azalma meydana geldi. Bu da hali hazırda istihdam oranlarına ve refah kalkınma düzeylerine de etki ediyor. Yani 2024 bu toparlanmanın olduğu bir sene.
Ve buna bir de şöyle bir şey var, sen de çok yakından takip ediyorsundur. Nüfus açısından baktığımızda dünyanın %60'ı 2024'te seçime gidecek.
Çok doğru.
Buna rağmen.
Çok doğru, evet. Bu seçim çok daha belirleyici olacak. Zira insanların seçimde ekonomik durumlarını öngörerek sandığa gittiği ve bu seçim reflekslerinde, oy reflekslerinde çok belirleyici olduğu aşikar. Bununla ilgili yapılan birçok analiz var. Bu analizler ekonominin bu kadar kemer sıkmaya geçtiği bir aşamada seçmenlerin de marjinal düşüncelere kanalize olması sonucunu beraberine getirecek. Çünkü kendi hayatlarında işte çocuğuna bir mama alamayan, ayakkabısını değiştiremeyen veya işte senede bir tatile giderken gidemeyen insanların bunun faturasını mevcut iktidara kesmesi ve ardından da işte marjinal düşünceler sapması çok olasıdır. Nedir? Mesela işçi ağırlıklı, emek ağırlıklı düşüncelerle milliyetçi ağırlıklı düşünceler. Nitekim Avrupa'da ikisini de görüyoruz.
Ve bütün dünyada, sadece Avrupa'da değil sanırım, bu iki strateji çarpışıyor değil mi?
Evet, evet.
Seçim
tabii
sonuçlarında bunlar etkileyecek.
Tabii tabii, işte Hollanda'da çok marjinal bir sağın seçilmiş olması, Avrupa'da işte yine gelenekte bir değişiklik ortaya çıkması, Fransa'da
Macron'un da Amerikan seçimlerinde de aynı şeyi konuşuyor.
Amerikan seçimlerinde evet, sağ gelenek şu an daha ağır basıyor. Muhtemelen Trump'ın ağırlığı orada daha da görünür olacak. Bu düşünceler tüm dünyada kendini gösterir hale geldi ki biz bunu şeyde de gördük. Arjantin'de de gördük. Arjantin şu an batmanın eşiğinde. Marjinal bir isim milli seçildi ve onun politikaları şu an uygulanmaya çalışıyor. Kolombiya'da hakeza aynı. Yakın zamanda Afrika'da seçimler vardı. Yine Afrika'daki seçimlerde de marjinal isimler seçildi. Ve buna benzer seçimlerle de yine marjinal isimlerin seçilme olasılığı çok yüksek olacak. Çünkü ekonomi gerçekten seçimler üzerinde çok çok çok belirleyici.
Peki seçimleri bir kenara bırakırsak ilk sorunun başında çizdiğim perspektifte özellikle son dönemde, son 1-2 ayda Avrupa'da tarımla ilgili çok ciddi eylemler var. Çiftçi eylemleri, evet, biliyorsun. Bunun etkisi ne kadardır? Yoksa orada bambaşka bir sebep mi var? Ne dersin?
Ya bunun etkisi inanılmaz yüksek ama bunun etkisinin arka planında Rusya var. Hı hı. Şimdi Rusya'nın ciddi ölçekte bir tarım üretimi vardı. Bu konuda devrim yaptı yıllardır. Siz de bu programda defalarca dile getirmiştiniz. Bu yapmış olduğu devrim Ukrayna'daki tarımsal üretimle birlikte savaş sonrasında küresel bir buğday krizini beraberinde, tahıl krizini beraberinde getirdi. Tahıl krizini Türkiye'nin aşması, evet, dünyayı açlık konusunda, tahıl fiyatları konusunda çok rahatlattı ama Avrupalı çiftçilerin pek işine gelmedi. Çünkü Avrupalı çiftçiler ucuz Ukrayna ve Rus buğdayları nedeniyle kendi ülkelerinde Avrupa Birliği içerisinde ortak pazarda ciddi anlamda zorluk yaşadılar.
Yani sadece girdi maliyetlerinin artması ve özellikle tabii ki ucuz ithalat politikaları ve bir de hani yeşil ekonomi, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için pek çok regülasyon yapıldı. Evet. Sadece bunların etkileri değil, işte dış ticaretinde, küresel piyasalarında bu kadar etkisi var diyorsun. Benim de zaten hani öğrenmek istediğim bir konu oydu. Bir de şöyle bir benim çıkarımım var ama yanlışım varsa düzelt, ondan sonra yorumla lütfen. Yani hem gelişmekte olan hem gelişmiş ülkelerde bakıyoruz enflasyon oranlarına, bir de gıda enflasyonuna bakıyoruz. %90'ında gıda enflasyonu genel enflasyondan kiminde 3, kiminde 5, kiminde 10 ama hep daha yüksek.
Doğru.
Nedir bunun sebebi?
Bunun sebebi şu: cebinizden para eksilmeye başladı. Giderek işte konfor alanınızın kaybolmaya başladığını düşünüyorsunuz. İnsanoğlu işte ihtiyaçlar hiyerarşisine göre baktığınızda öncelikle İşte kendisinin karnını doyurmak ister, sonra barınmak ister, güvenlik ister. Kademeli bir şekilde o ihtiyaçları hiyerarşisindeki talepleri yerine getirir. Gıda da işte o ihtiyaçlar hiyerarşisinde yoksunlukla beraber ön plana çıkan kalemlerden biri haline geliyor. Şimdi siz tatile gidebiliyordunuz, gidemiyorsunuz. İşte senede 10 tane kıyafet alıyordunuz, alamıyorsunuz. Olabilir. Artık diyorsunuz ki ya ne oluyor kardeşim, yani dur bakalım ya, artık yemek de bulamayacak hale geleceğiz. Ben şu yemekten biraz stok yapayım. Stok yapayım demeye başladığınız anda mevcut üretim araçları yetersiz hale geliyor. Çünkü mevcut üretim araçları üretim ve tüketimin arz ve talep noktasında dengede olduğu noktada. Siz şimdi yani her zaman, her ay işte örneklendirerek alın, her ay 1 kilo mercimek alırken ya ben biraz stok yapayım 5 kilo alayım dediğinizde ve sizin gibi toplumun büyük bir çoğunluğu bunu söylediğinde mercimeğin üretimi bu şekilde değil. Mercimeği getiren depolar bu şekilde planlama yapmıyor. Fabrikalar bu şekilde yapmıyor.
Lojistik bile önemli.
Lojistik bile, evet, bir anda yüklendiği için lojistik de maliyeti artıyor. Bir bakıyorsunuz mercimek bulunmaz hale geliyor ve fiyatı yükseliyor. Yani bir mala olan talep bir anda yükselirse malın değeri artar. Bu ekonominin en temel ilkesidir. Bu nedenle de kriz dönemlerinde, enflasyon yükseldiği dönemlerde insanlar aç kalmama korkusundan dolayı stok yapmayı tercih eder. Ve stok yapma refleksi de gıda fiyatlarını diğer genel fiyatlar düzeyinden daha yukarı çıkarır.
Anladım. Temel sebebini öğrenmek istemiştim. Çok da güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Şimdi hem tüm dünyanın içinde bulunduğu geçmişe oranla bir krizden söz edebiliriz. Ha, bunun boyutu sizler gibi çok değerli yorumcuların yorumlarına göre değişebiliyor. Kimi çok ağır kriz diyor, kimi atlatılabilir diyor. Onu geçelim ama sonuçta tırnak içerisinde bu dengesizliğin tarım ve gıda yatırımlarına bir etkisi olacak mı? Ama biraz daha sorumu, kapsamını genişletmek istiyorum. Yatırım derken bir, tabii ki en başta bizim derdimiz birincil üretim, yani çiftçi. Çiftçinin yatırımı nedir? İşte gerek sulama teknolojisi olabilir ya da başka bir teknoloji kullanımı olabilir. Daha üst düzey bir işletmede, daha teknolojik bir işletmede üretim yapma kapasitesi olabilir. Ya da yepyeni çeşitler deneme arayışı olabilir. Gıda endüstrisine baktığımız zaman da yine hemen hemen aynı konu başlıklarında. O da yatırımlarını hem daha teknolojik hale getirme, kapasitesini büyütmek, daha fazla sermaye koymak isteyebilir. Çok genel düşündüğümüzde bu finansal piyasaların hem tarım hem de gıda yatırımlarına etkisi nedir?
Şimdi bir dönem buğday fiyatlarını yükselten başka bir finansal araç olmuştu. Hı hı. İleri düzey kontrat satışları. Şimdi finansal araçlardan bir tanesi de borsada işlem gören şirket hisselerinin yanı sıra işte lisanslı depolarda koyulan ürünler ve bu ürünlerin ileri kontratlı satışları. Şimdi bu ileri kontratlı satışlar, siz diyorsunuz ki, yani örneklendirerek anlatalım. Şimdi soyut kalmasın.
Lütfen.
Siz şimdi dediniz ki ya ben düşünüyorum neye yatırım yapayım? Altın artmaz, dolar artmaz. Ya işte herkes mala, gıdaya yatırım yapıyor. O yüzden 7-8 ay sonra bir anda buğdaya talep artabilir. Olandan daha yüksek bir fiyatlama gerçekleşebilir. Ben işte altında, dolarda %30, %40 kar edeceksem belki buğdayda %200 kar edeceğim. O yüzden ben buğday alayım. Buğdayın alayım dediğin anda buğday lisansları vardır satılan. Tabii. Bilirse kontratları vardır. Gidersin bunu alırsın. Aldığın zaman onun fiyatlamasında yukarı doğru satış fiyatını sen belirliyorsun. Sen satmadığın sürece o buğday o depoda kalır. Yukarı fiyatlamayla koyduğun zaman finansal piyasalar üzerinden gıda fiyatlarını tamamen yerle bir eden bir sistem.
Altın kadar döviz kadar tarımsal emtiaları da takip etmeye, hani biz zaten ediyorduk belki görevimiz gereği ama vatandaş da takip etmeye başladı, farkındasın değil mi?
Evet, yani artık dünyada her sene bir gıda ürününde ciddi bir artış ortaya çıkıyor. Sanırım 2024'ün de parlayan yıldızı kakao olacak. Kakaodaki artış...
Fiyatlar uçtu gitti.
Evet, uçtu gitti. Yani rekorlar üstüne rekor kırıyor ve tarihi rekorlar kırıyor. Bunun gibi her sene bir üründe gerçekten inanılmaz bir yükseliş olabiliyor. Vatandaş da bunu takip ediyor. İşte bir dönem doktorlar bu buğdayları alıyorlar, ondan sonra buğday krizine neden oluyorlar demişlerdi ama sistemin işlediğini tabii insanlar nasıl işlediğini bilmediği için böyle söylediler. Esasında piyasada finansal araçların var olması ve bunların yatırım yapılabilir düzeyde olması piyasanın gelişmesini sağlar. Kapitalizm şöyle bir şeydir. Bir yerde kar varsa insanlar elindeki kaynakları, sermayeyi, birikimini götürür oraya yatırım yapar. Neden? Daha fazla kar elde edebilmek için. Şimdi eğer lisanslı depoculuk ve bunun gibi ürünlerde, finansal ürünlerde bir kar olduğunu görürse der ki ya hanım şu yastığın altındaki bilezikleri bozalım bak ben bundan daha güzel bir gelir elde edeceğim. Gider oraya yatırım
yapar.
Bir lisanslı depo açar, bir tane daha açar, bir tane daha açar. Bir bakmışsınız o sektörde ihtiyaç olan yatırım, altyapı yatırımı neyse 5-10 sene içerisinde gerçekleşmiş. Daha sonra fiyatlar dengeye gelmiş. Ondan sonra başka bir alanda yatırım yapmaya başlarlar. Derler ki ya kakao üretelim. Madem kakaoda çok ciddi bir para var, Türkiye'de kakao üretelim. Mesela Türkiye'de benim en çok sevdiğim örnek, tarımsal örnek bu anlamda muz. Türk insanı muzu çok zengin etkisi olan bir ürün olarak
benim
görüyordu.
Benim çocukluğumda öyleydi. Öyleydi. Lükstü yani açıkçası.
Lükstü. Böyle gördüğü için talebi sonsuz bir üründü. Talebi sonsuz olan bir ürün olduğu için üretim fırsatı ortaya çıktı anda üretildi. İnsanlar Antalya'da, Alanya bölgesinde seralarda üretmeye başladılar ve inanılmaz bir talep ortaya çıktı. Şu an Türkiye kendi kendine yeten hale geldi.
Peki, fiyatlama mekanizması ile ilgili eminim ki sana çok basit gelecek ama benim de zihnimi kurcalayan bir soru var. O da şu, hem Türkiye hem de küresel ölçekte de düşünebilirsin. Temel stratejik dediğimiz ürünler işte buğdaydır, arpadır, mısırdır. Çok değerli dinleyenlerimiz zaten artık uzmanlaşlar biliyorlar. Bu stratejik ürünlerin fiyatlarının oluşumu, çapları değişmekle birlikte yerel, bölgesel pazarlarda mı olması iyidir gelecek açısından? Yoksa az önce senin çok güzel bir şekilde tarif ettiğin bu ürün ihtisas borsalarında daha küresel ölçekte arz talep dengesinin tırnak içerisinde daha dengeli olduğu yerlerde mi oluşması, bizlerin tüketici olarak o ürünleri ya da o ürünlerden elde edilmiş ikincil mamulleri daha uygun fiyata tüketmemiz için daha elverişlidir? Yani yerel piyasacı mısın, küresel piyasacı?
Şimdi bu soru kapitalist bir dünya içerisinde tek cevabı var. Evet. Ama real politik bir düzlem de var.
Yani, ben real kısmını alabilir miyim?
Evet, şimdi şöyle kapitalist dünya düzeni içerisinde tabii ki en ucuza mal ettiğiniz en kaliteli ürün neyse piyasaya bu hakim olmalı. Ama bu temel bir ilkeye sahip. Nedir? İşte paranın her piyasada kolayca akabildiği, malın her piyasada kolayca akabildiği temel varsayımına dayanır. Ama öyle mi? Değil.
Değil.
Yani bir ülke başka bir ülke istediği zaman bir gümrük duvarı koyarak malı göndermeyebiliyor.
Bitti. Ne kadar paran olursa olsun alamıyorsun.
Ne kadar paran olursa olsun alamıyorsun. Bu gıda güvenliği demek. Bu tarımsal güvenlik demek. O zaman siz bu işi belli ölçekte kontrolü yapmak zorundasınız. Regülasyonlara tabi tutmak zorundasınız. Aynı zamanda belki toprağınız, ikliminiz uygun olmasaydı bazı ürünleri üretme konusunda ısrarcı olmak zorundasınız.
Tabii ki.
Bu güvenliği önceleyebilme anlayışı sizin ister istemez planlı davranmanıza neden oluyor. Planlı bir tarımsal üretimi beraberinde getirmesine neden oluyor ki dünyada da farklı örnekler var. Yani hangi örnekler var diyecek olursanız işte en geniş örnek mesela Amerika. Amerika liberal bir piyasa olmasına rağmen kısmi olarak işte tarımsal üretimde belli bir kaliteyi ortaya koyuyor. Ama bu fiyat belirlemesinde küresel ölçekte kalmasını çok bozmuyor. Buna rağmen bunu yapan Amerika'nın Türkiye'den aşağı yukarı 4 kat fazla nüfusu ama 13 kat fazla toprağı var. Yani geniş bir coğrafya içerisinde yaptığı tarımla böyle bir politika ortaya koyabiliyor. Yani vatandaşlarını açlık gibi bir riskle baş başa bırakmıyor. Biz Türkiye'de 85 milyonla böyle bir coğrafyada böyle bir mesela serbest piyasa ilkesini, tamamen liberal piyasa ilkesini oluşturamayız. Bu bizim için doğru bir yaklaşım olmaz. Açlıkla baş başa kaldığımızda ne yapacağımızı kara kara düşünürüz.
Ama bu bir gelişmemişlik göstergesi de kesinlikle değil.
Değil, hayır değil. Bakın şimdi planlama ile ilgili Fransa Avrupa'nın en fazla öne çıkan ülkesi. Hakeza Benelux ülkeleri. İşte Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin belirlemiş olduğu planlamalar. Bunların hepsi ihtiyaçla üretim arasında dengeyi bulup mevcut kaynakları da optimum seviyede değerlendirerek tarımsal üretimi ve gıda ihtiyacını sağlamaya çalışıyorlar. Burada işte bütçelerin el verdiği ölçekte destekleme mekanizmalarıyla hakeza işte yaşlı nüfusu gençleştirecek politikalarla tarımsal güvenliği, tarımsal üretim güvenliğini sağlayacak bir çizgide ilerlemeye çalışıyorlar. O yüzden bu Türkiye'nin meselesi değil, dünyanın meselesi. Nitekim sadece bu işi artık Batı ve Türkiye merkezli bakmayalım. 1950'lerden beri Çin merkezi de bir gıda krizi var. Çin işte komünist sistemden bu yana çok planlı, aşırı planlı bir tarımsal üretim yapıyor ve bunun verimsizliğini yaşıyor bugün. Yani tarımsal ekonomisi gelişmesine rağmen tarımsal teknolojisi neredeyse hiç gelişmeyen bir ülke Çin. Bu da Çin'in diğer dünya ülkeleriyle tarımsal perspektifte rekabet edememesine ve sürekli bir ithalat politikasını gündemine tutmasına neden oluyor. Halbuki Avrupa'daki ülkeler tam tersi, Fransa tam tersi. Bu bağlamda teknolojiyi de dengeli ölçekte kullanması, Amerika yine teknolojiyi dengeli ölçekte kullanması hasebinde bir bakıyorsunuz ihracatçı pozisyonuna geçiyor. Hollanda işte çok verilen örneklerden bir tanesidir. Bu üretici pozisyonunu teknolojiyle birlikte, sertifikalı tohumla birlikte, aynı zamanda destekleme ve mevcut nüfusun eğitimiyle birlikte, örgütlenmesiyle birlikte değerlendirdiğiniz zaman çok muazzam sonuçlar ortaya çıkabilir. Ama geleneksel üretim modelleriyle daha korumacı alanlarda kalırsanız bu dünyayı yakalayamama sorununu beraberinde getiriyor. Nitekim Rusya, Küba, Venezuela ve Çin tam olarak bu tasnif ettiğim şablon içerisine giriyor.
Ha, kendi vatandaşlarını doyurdular. Orada bir gıda krizi yaşanmadı ya da fiyatlar göreceli olarak diğer ülkelere göre çok daha az arttı. Bir açlık sorunu ya da kıtlık sorunu yaşamadılar ama küresel sisteme entegre savaşı dışarıda bırakıyoruz tabii ki. Hani Rusya-Ukrayna evet. savaşını dışarıda bırakıyoruz. Küresel sisteme entegre olma konusunda rakiplerine göre biraz geri planda kaldılar. İşte bu aslında ülkelerin neleri öncelediğinin de çok net bir göstergesi. Evet. Çünkü hani bu politikalar sonuçta bilinçli. Tabii bu bilincin bizi dışına çıkaracak çok fazla etken de var. İşte küresel ısınma, ani iklim değişikliklerinin etkileri falan, onları da konuşuruz yeri gelirse. Çok konu başlıklarımız arasında yok ama yine de bir bakarız. Neden bakarız? Çünkü tarımsal üretim planlamasına gelmek istiyorum. Türkiye çok güzel bir adım attı. Bir yıl olmadı. Evet. Bunun bir yasal altyapısı oluştu. Ben çok iyi biliyorum ki Tarım ve Orman Bakanlığı bütün tarım havzalarında net bir şekilde şu anda nerede ne kadar ne yetişir bunun hesaplamaları içerisinde ve daha alt mevzuatları da çıktığı andan itibaren de Türkiye artık net bir şekilde üretimi planlayacak. Tabii ki söylemlere baktığımız zaman da stratejik ürünlerden başlayacağız. İki ürünün birbirinin dengesini bozmasına kesinlikle müdahale etmeyeceğiz. Suya göre tarım yapacağız. Bu da son derece önemli bir detay. Hatta hayvancılık politikalarında bile su çok önemli olacak. Bütün bunları yapacağız. Ama tabii şu programdaki konumuz senin bütün bunları değerlendirmen değil. Bütün bunların gıda fiyatları üzerindeki etkisiyle ilgili bizim biraz ufkumuzu açmak.
Şimdi enflasyonist bir dönemdeyiz. Tüm dünya enflasyonist dönemde ve bununla mücadele edebilmek için muhakkak sürede destekleme mekanizmalarını çok iyi çalıştırmamız lazım. Ondan daha önemli bir mekanizma ise kesinlikle planlama. Yani biz bir karış toprağımızın verimini düşürecek politikalara kesinlikle giremeyiz. O yüzden en verimli yöntem neyse bunu yapmak zorundayız. Evet, yönetmelik geçtiğimiz sene 2023'te geçti. Daha önce 2016'da geçen işte 246 havza, 946 havzaya ayrılan 19 ürünü destekleyen model maalesef istenilen başarıyı sağlayamamıştı. Bu model yeni ortaya çıkan yönetmelikle birlikte daha büyük başarı elde edilmesi öngörülüyor. Ama dünyadaki örneklere bakmamız gerekiyor. Dünyadaki örnekler sadece işte para veren veya sadece havzaya ayıran değil. Yani o hani küreselci, yerelci dediğiniz yaklaşım gerçekten çok önemli. Hepsini birden kapsayacak ölçekte hareket etmezseniz fiyatları da tamamen bozarsınız. Bakın Avrupa'daki çiftçiler işte Rusya ve Ukrayna tahıllarından kaynaklı olarak sürdürülemez bir ekonomik düzen içerisine girdiklerini söylediler. Aylardır bununla ilgili eylem yaptılar. En son Avrupa Birliği liderler zirvesinde karar çıktı. Tamam, sizi destekleyeceğiz. Ve karar sonrasında gelen düzenleme ise ton başına 90 euro ekstra vergi koyulması.
Yani.
Şimdi 90 euro devasa bir para.
Çok büyük bir
Çok
para.
Büyük bir para. Bu para şunu söylüyor. Diyor ki ben Avrupa'da Avrupalı üreticimi korurum. Avrupalı üreticimin işi bırakmasını kesinlikle istemem. Avrupalı üreticim işi bırakacak olursa ben aç kalırım. Bunun farkındayım demek. Biz Türkiye'de bu noktada değiliz. Biz de biraz üreticiyi koruma noktasında, biraz planlama noktasında eksiklikler var. Bu da bizim enflasyonist sorunlarla yıllarca baş etmemizle, sürekli bunlarla uğraşmamızla
mücadele
ilgili.
Mücadele
etmemizle ilgili bir sorun. Bitiremiyoruz bu enflasyon meselesini. Bitiremediğimiz için de gıda enflasyonu her zaman bizim genel enflasyonun üzerinde bir sorun olduğu için bunu çözebilecek alternatif projelere de gidemiyoruz. Zaten Türkiye hali hazırda Cumhuriyet'ten bu zamana kadar borçlu bir ülke ve bu borçluluk hali, dış kaynağa ihtiyaç duyma hali, Türkiye'nin kendi kaynağını üreterek tarımla ilgili konularda yeterli yatırım yapmasını da engelliyor.
Kaldı ki, çok özür dilerim, sözünü unutma, seni de biraz soluklandırmış da olayım. Oysa ki senin için belki çok klasik beylik olacak ama bunu vurgulamama lütfen değerli dinleyenlerimiz ve sen izin ver. Türkiye tarımsal ürünlerin işlenmesi ve bunun sanayisiyle birlikte az önce söylediğin gibi hani tüm küresel ölçekte dezavantajlı durum gibi değerlendirdiğin şu koşulları kendi içerisinde avantaja dönüştürebilir. Eminim iklim ekonomisine de bakıyorsundur. Bu konudaki raporlara da bakıyorsundur. Burada en olumsuz senaryolarda bile Türkiye, hani verimlilik önemli, ilk önce onu koruyacağız dedin ya, evet, sorunun başında. Verimliliğini doğru politikalar üreterek koruyabilecek ender ülkeler arasında yer alıyor. Yani mesela çoğu Avrupa ülkesinin, Amerika'nın, hatta Kanada'nın, Afrika'nın kuzeyinin bile çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği senaryolarda Türkiye hala ve hala o kadar bereketli ve değişken bir coğrafyanın içerisindeki o verimliliğini, tamam bölgelere göre ürün grupları değişecek, mutlaka azalacak ve artacak ürünler olacak ama hem kendi vatandaşını doyurmak hem de ihracatta, yani küresel ticarette söz sahibi olma avantajını sürdürebilecek bir konumda. Ama tabii bu ürünlerin söylediğin gibi modern teknolojiyle birlikte artık bir ihraç ürünü olması kaydıyla böyle bir parantez açmak istedim naçizane, ne dersin?
Katılıyorum tabii ki, yani küresel ısınma gibi bir olgu karşımızda. 10 sene sonra nerede ne üretileceğini kimse bilmiyor. 10 sene sonra işte normal işte üretim haritasında öngördüğünüz üretimin tamamının 10 derece işte boylamanın yukarı çıkması veya enleminin sağa sola kayma ihtimalleri var. Bu gerçekliği düşündüğümüz zaman, hali hazırda bu kaymayla birlikte o coğrafyada bu ürünleri üretecek toprak da olmayabilir. Yani biz 10 sene sonra mükemmel bir, çok büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Dünya nüfusunun 10 milyarı geçtiği, iklim krizinin, küresel ısınmanın çok büyük bir ölçekte, yıkıcı ölçekte sonuçlarıyla birlikte geldiği zaman artık tüm tarım teknolojileri, artık verimliliğin en son safhası, tüm işte tohumsal ıslah ve aynı zamanda tüm tasarruf eğilimlerini masaya yatırıp konuşmaya başlayacağız. Çünkü sadece su da sorun olmayacak.
Tabii.
Don olacak, sel olacak.
Ani hava değişimleri, hiç beklemediğimiz şeyler ve bunların tabii ki çok büyük miktarda ve ani olması da hiç öngöremediğimiz bu tarımsal başta olmak üzere sigorta sisteminin bile karşılayamayacağı,
evet,
çok ciddi hasarlara neden olacak. Sanırım o yüzden dedin, önümüzdeki süreçte başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere hala kamu devlet destekleri hem fiyatların, piyasaların oluşumunda hem de üretimin sürekliliğinde başat rol oynayacak diye herhalde bu çıkarımlardan sonra.
Tabii tabii tabii, kesinlikle ondan dolayı. Aksi takdirde biz sürdürülebilir bir tarım gerçekleştiremeyiz. Şimdi sürdürülebilir tarım için enflasyonist düzen de kurulması lazım. Yani makro ölçekte dünyada bir enflasyonla mücadele var. Türkiye'de kendi enflasyonla mücadele haritasını ortaya koydu ve ilerliyor. Birkaç sene sonra biz de enflasyonda belli bir aşamaya geldiğimiz zaman tarımsal üretimde daha fazla destekleyici noktaya gelebileceğiz. Ama gerçekten bu tarımsal üretimin hiç şeyi yok. Ya aması, fakatı ve yarını yok. Hemen devreye girmemiz lazım. Çünkü 5 sene sonrasında yaşayacağımız küresel ölçekteki iklim krizlerine karşı belki tek çaremiz apartmanların altında kuracağımız işte ultraviyole ışınlarla tarımsal üretim olacak veya şehirler içerisinde kuracağımız işte çöl rüzgarlarından şeylerinden kurtaracağımız tarımsal üretim alanları olacak.
Yani biz çok marjinal şeyleri konuşalım. Topraksız tarım, AVM'lerin ya çatılarında ya da otoparklarında yapılan özellikle tabii ki güneş ışığı almadan teknik açıdan değerlendirmiyorum. Bunun olumlu olumsuz çok tarafı var. Yani. Konuklarımızla işledik ama en azından hani yapay üretim süreçlerinde elde olduğu kadar doğal gıda üretmeye yönelik çok muazzam teknolojiler var. Biraz bunlar da sanırım programın başından beri konuştuğumuz hem fiyatlara hem de bu işin işleyişine çok büyük bir etkisi olacak. Şimdi bir etki de şu. Artık hani kıyamet senaryosu mu deriz? Komplo teorileri de havada uçuşur biliyorsun. Hani bunları doğrulayan çok ciddi gerekçelerin olduğunu zaten söyledin ve büyük bir bölümünde zaten yaşıyoruz. Şimdi bunların özellikle hem üretim hem de gıda piyasasına etkisini soracağım gibi seni bölmemek adına bir soru daha eklemek istiyorum ben bunun arkasına. O da şu, bu senaryoları bahane ederek arz talep dengesi dışında piyasaları regüle etmek isteyen vurguncular da var muhakkak ve bu vurguncular yerel düzeyde de var, ulusal bazda da var, uluslararası bazda da var. Acaba bunlar da bir fırsat olarak, olumsuz anlamda fırsat olarak değerlendirilebiliyor mu acaba?
Tabii tabii. Şimdi şöyle, enflasyonist dönemlerde bu vurguncu dediğimiz veya işte
spekülatör de diyebiliriz.
Spekülatör de diyebiliriz. Yani, evet. Bunlar her zaman ortaya çıkar. Çünkü parası var. Enflasyonist dönemde değeri kaybolmayan tek şey mal. Paranın bir değeri yok çünkü. Hı hı. O yüzden mala yatırım yaptığınız zaman, paranızı mal aktardığınız zaman o malı bir 3 vakte kadar yükseltip satabilirsiniz. Bu elinde parası olan kişilerin böyle bir yola gitmesine neden olabiliyor. Bu nedenle enflasyonla mücadele etmek çok önemli. Yani insanlar tutup da hani siz böyle yapıyorsunuz ve yanlış yapıyorsunuz diyemezsiniz. Bu serbest piyasa ilkeleri içerisinde meşru bir şey. Aynı zamanda yatırıma da teşvik edecek bir şey. Ama tarımsal üretimi zarar vermeyecek ölçekte bunu tutmanız lazım. Mesela lisanslı depoculukta böyle bir rekabete sokun. Bunun zararı olmaz. İşte soğuk hava depoculuğunda yine yapın. Veya ne bileyim tarladan mutfağa kadar gitme sürecinde fireyi azaltacak çözümler için. İşte ona göre ambalajlama, paketleme buralarda yapın. Ama üretici üzerinde belirleyici olabilecek bir şey yaparsanız. Yani üretici işte 10 lira kilo başına alması gereken üründen bu enflasyonist dönemde sıkıntı çektiği için, borç yaptığı için şuraya buraya siz ona 5 liraya verirseniz tarımı bitirirsiniz, yok edersiniz. O üretici üretmekten vazgeçer, işte 20 dönüm, 50 dönüm üretiyorsa yarısını üretmeye başlar veya üretemez. Belki daha kötü senaryolarla karşılaşır. Canından olur, ödeyemez. Çok var böyle.
Tabii ki. Dünya ölçeğinde çok var. Tabii, evet, duyuyoruz haberleri.
İntiharlar çok oluyor. Bunun geri dönüşü daha zor. Yani bu geri dönülemeyecek bir nokta. Çiftçiyi korumak, toprağı korumak kadar önemli. Çiftçiyi korumazsak o arada kalan o vurguncular dediğimiz kişilerin, kısa zamanda para kazanmak isteyen dediğimiz kişilerin kendi ayağını sıktığını, sonraki sene aç kaldığını görürüz.
Anladım. Son sorum, sürem de bitti ama bunu sormak zorundayım. Çünkü çok ilginç, hiç bilmediğim bir konu. Tabii ki çok güzel formüle edilmiş bir soru var önümde. Hani dijital para gibi yeni ödeme araçlarının gıda fiyatları üzerinde herhangi bir belirleyici olur mu gibi. Soru bu da. Dijital parayla domates alacak mıyız? Ben biraz daha basitleştireyim soruyu. Ve alacaksak bu iyi bir şey mi?
Merkez Bankası bu yılın son 2023'ün sonunda dijital parayla ilgili yol haritasını ortaya koydu. Ben de Merkez Bankası'nın tüm toplantılarına katılırım ve Merkez Bankası başkanlarını da bolca sıkıştırırım bu konuda. Çünkü dijital para konusu evet Çin'deki uygulamalarından dolayı dünyada biraz korku salıyor. Yani işte vatandaşlar puanlanacak mı? O puanlama üzerinden bir para mı verilecek veya bir ceza mı kesilecek gibi tamamen dijital bir dünyanın parçası olarak algılanıyor. Ama yani bu kötü örnek ve bu marjinal bir örnek. Ama iyi örnek şu. Kıt kaynakları doğru şekilde kullanabilirsiniz. Yani siz mesela şu an yastık altındaki parayı biz ekonomiye kazandıramıyoruz. Ama dijital parayla kazandırabilirsiniz. Bu ekonomide yani yurt dışından borç para bulmak yerine mevcut kaynaklarımızla doğru yatırımlar yapabilmemiz sonucunu ortaya çıkartabilir. Akşamleyin mesela cebinizde kalan paranın dijital para olarak kalmasıyla gecelik fonlamaya gittiğini düşünün. Yani 100 lira koydunuz, sabah 101 lira oldu. Biz bunu şu an hali hazırda bankalar üzerinden veya yabancı bankalar üzerinden swaplarla yapıyoruz. Neden para yurt dışına gitsin, yurt içinde kalsın? Onun dışında vergi kayıpları çok fazla oluyor. Şimdi bu kadar tüm olumsuz noktaların tolere edildiği bir sistem olduğunu düşünün. Bu sistemi siz fiyatlar üzerinde de belirleyici kılabilirsiniz. Nasıl? Domates fiyatının ne olduğunu anlık göreceksiniz. Yani bir bilgisayar başındasınız. İşte Merkez Bankası'nda veya Hazine ve Mali Bakanlığı'nda Türkiye'de domates fiyatları ortalama ne? Yani siz üretimini de göreceksiniz, satış fiyatını da göreceksiniz ve tam olarak buna göre politika geliştirebileceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki ben domates fiyatlarına serbest piyasa ilkesi gereği müdahale etmiyorum ama domates fiyatlarının 80 liraya satılması durumunda 10 lira destek veriyorum. Ve bunları ilgili işte vatandaşların hesabına yatırıyorum diyebilirsiniz. Paraya özel bir kod koyabilirsiniz. Mesela dersiniz ki ben vatandaşlarımın sadece domates alması için aylık 50 lira para veriyorum. Dersiniz. O parayla gider sadece domates alır. Mesela bazı şeyler vardır. Biliyorsunuz yemek fişleri falan vardır. Yemek tüketmesi için verilir. Ama insanların ekonomik durumu olmadığı için giderler markette harcarlar.
Markette alışveriş yaparlar. Şimdi ben de öyle yapıyorum.
Evet, yani bu tasarruf yönünden iyi bir şey ama planlama yönünden kötü bir şey. Şimdi düşünün, o şirket ne kadar yemek yenilecekse ilgili yemek firmalarıyla ona göre anlaşma yapıyor. İlgili yemek firmaları da altyapılarını ona göre düzenliyor. Şimdi o altyapılara gitmeyen insanlar var. Bu sefer de ne oluyor? Orada çalışan insanları azaltmak zorunda kalıyorlar. Dijital para bu anlamda önemli. Yani enflasyonist sistemi de düzeltecek, tarımsal üretimi de düzeltecek. Türkiye 2023'ün sonunda açıkladığı, Merkez Bankası'nın açıkladığı rapor doğrultusunda da 2028'de dijital paraya geçmeyi planlıyor, bir aksilik olmazsa.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ufkumu açtın. Ben böyle olacağını planlamıştım ama planım tuttuğu için de çok mutluyum Neşat'cığım. Çok sağ olasın.
Ben teşekkür ederim.
Umarız hem burada konuştuğumuz konular hem konuştuğumuz konuların çok büyük bir bölümü keyifli değildi, farkındayım ama biz stüdyo ortamında gerçekten güzel bir değerlendirme yaptık. Geçtiyse çok değerli dinleyicimizin o kıymetli kulaklarına ne mutlu bize. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, gazeteci, yazar, çok değerli dostum Neşat Gündoğdu ile birlikteydik efendim. Sağ olsun, var olsun, bizleri kırmadı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.